Ayrım 2.
Tarihi bir kent olan başkent Aşgabat bile 1948 yılındaki büyük depremde yıkılıp yerle bir olduğu için baştan sona yeniden kurulmuştu sosyalist dönemde. Zaten kentin çağdaş mimarlık ve kentçilik bilimi ilkelerine göre tasarlanıp planlandığı ve yeniden inşa edildiği daha ilk bakışta anlaşılıyordu hemen. Gerçekten de belki küçük ama yeni ve şirin bir kentti. Büyük alanları, geniş bulvarları, genellikle iki katlı bahçeli evlerden oluşmuş mahalleleri, kentin içine ustaca serpiştirilmiş çok sayıdaki parkları ve orman boyutundaki botanik bahçesiyle oldukça geniş bir alana yayılıyordu. Gerçekten tam anlamıyla bir bahçe kentti. Su da öylesine boldu ki demek, yalnız kent içinde parklarda ve bahçelerde değil, alanlarda, yollarda, pazar yerlerinde, büyük kamusal binaların iç avlularında, yapay göller, küçük çağlayanlar, havuzlar, fıskiyeler şeklinde bir mimari öğe olarak bolca kullanılmıştı. Caddelerin iki yanlarındaki arklardan da şarıl şarıl akıyordu gün boyu. Oysa bilindiği gibi bir çöl kentiydi Aşgabat. On binlerce kilometre kare büyüklüğündeki ünlü Karakum Çölü'nün hemen yanı başındaydı. Bu nedenle kentin bunca yeşil ve sulak olmasına şaşmamak olanaksızdı doğrusu. Gerçekten kolay kolay inanılır gibi değildi. Dediklerine göre kente tam 1000 kilometre uzaklıktan getiriliyordu su. Sosyalist dönemde açılan bir kanalla ülkenin doğu sınırındaki Amu Derya Irmağı bir anlamda kente bağlanmıştı. Su 1000 küsür kilometre uzunluğundaki ünlü Karakum Kanalı ile çölden geçirilerek Aşgabat'tan da daha batıya götürülüyordu. Kanal boyunca iki yandaki topraklarda tarım yapılabilir hale getirilmiş, sulu tarımla pamuk yetiştiriliyordu. Kısacası bugünkü Türkmenistan baştan sona Sovyetler Birliği döneminde ve Ruslar tarafından inşa edilmişti galiba gerçekten de. Türkmen aydınları da bu nedenle mi Ruslar aleyhine pek konuşmuyorlardı, kim bilir. Oysa bağımsızlıklarından ne zaman söz açılsa hemen 100 küsür yıllık Rus hegemonyasından yakınıyorlardı çalımlı çalımlı. Ama nedense Ruslar hakkında konuşmak yerine sosyalizmi, Sovyetler Birliği'ni, Lenin'i filan kötülemeyi yeğliyorlardı genellikle. Yani Türkmenler bağımsızlıklarına kavuşur kavuşmaz sanıldığı gibi birer bağnaz Rus düşmanı değil, sanki bağnaz sosyalizm düşmanları kesilmişlerdi anlaşılan. Örneğin Sovyetler Birliği'nin dağılmasına, ülkelerinin bağımsızlığa kavuşmuş olmasından daha çok seviniyorlarmış gibiydi görüldüğü kadarıyla. Nitekim Türkmenistan Cumhurbaşkanı Safar Murat Niyazov da Türkiye heyetini kabulünde yaptığı konuşmada ne bağımsızlığa kavuşmalarından söz etmişti ne de Rusları kötülemişti. Daha ağzını açar açmaz ver yansın etmişti sosyalizme. Katılanlardan öğrendiğimize göre ülkeme demokrasiyi getirebilmek için ilk işim Türkmenistan Komünist Partisi'ni kapatmak olmuştur demişti. Ankara'dan Orta Asya'ya artlarında devasa heyetlerle bakanlardan biri dönmeden birinin uçtuğu o günlerde biz de galiba 70-80 kişi vardık. Bu yüzden Cumhurbaşkanı'na gitmek üzere aramızdan 10 kişilik yeni bir grup seçmişti Sayın Bakan. Aziz Nesin de vardı aralarında. Öğleyin karşılaştığımızda hala öylesine öfkeliydi ki Aziz Nesin'den dinlemiştim. İyi ki yokmuşsun aramızda Demirtaş demişti. İnan odadan fırlayıp çıkmamak için zor tuttum kendimi. Adam gözümüzün içine baka baka daha ağzını açar açmaz demokrasinin ülkeme de gelmesi uğruna ilk işim Komünist Partisi'ni kapatmak olmuştur demez mi? Kala kaldım. Ne yapacağımı şaşırdım bir an. Az kalsın yahu sen o partinin de başkanı değil miydin diye bağırıyordum yüzüne. Zor tuttum kendimi vallahi. Üstelik biz Türkiye'de demokrasi için Komünist Partisi'nin de bir an önce yasallaşmasına çalışıyoruz. Sense demokrasi uğruna başkanı olduğun 40 yıllık Komünist Partisi'ni kapattığını söylüyorsun. Bu nasıl iş diyecektim. Üstelik sanki bir marifet yaparmış gibi övüne övüne de anlatmıyor muydu bütün bunları? Pes demişti sinirli sinirli. Gerçekten de demokrasi uğruna Türkmenistan Komünist Partisi'ni kapattığını söyleyen kişi Safar Murat Niyazov Sovyetler Birliği döneminde de ülkenin bir numaralı yöneticisiydi. Hem Türkmenistan Komünist Partisi'nin kendisi kapatıncaya dek birinci sekreteriydi, hem de Türkmenistan Halk Cumhuriyeti'nin yüksek Sovyet Başkanı'ydı. Orta Asya'nın yeni Tan Doğanları. Görüldüğü gibi ülkesini de demokratikleştirebilmek uğruna ilk iş olarak 40 yıllık Komünist Partisi'ni kapattığını söyleyen kişi, iktidarı bir darbeyle ele geçirmiş antikomünist bir cuntacı filan değildi. Zaten yıllardır iktidarda olan bir komünistti. Üstelik öyle sıradan bir komünist de değildi. Daha çocukken partiyle tanışmıştı. Babasının 2. Dünya Savaşı'nda ölmesinin ardından henüz 8 yaşlarındayken 1948 depreminde ailesini toptan yitirdiği için öksüz ve yetim kalan Niyazov'u Türkmenistan Komünist Partisi büyütmüştü. Verdikleri bilgilere göre. Gene parti sayesinde Leningrad Politeknik Enstitüsü'nü bitirip enerji mühendisi olduktan sonra da parti üyeliğine alınmış ve siyasal yaşamda hızla yükselmesi sağlanmıştı. 1985 yılında başbakan olmuş, daha sonra Türkmenistan Komünist Partisi birinci sekreterliğine getirilmiş, 13 Ocak 1990'da da bugünkü devlet başkanlığı karşılığı olan Yüksek Sovyet Başkanlığı'na seçilmişti. Üstelik yalnızca Komünist Partisi'ni kapatmakla da yetinmemişti gördüğümüz kadarıyla Sayın Niyazov. Önceki dönemde belki bir kısmını da kendisinin yaptırdığı ve mutlaka büyük törenlerle açtığı alanlardaki, parklardaki Marx, Engels, Lenin yontularını, anıtlarını da acele söktürüp kaldırtmıştı anlaşılan. Sadece kent merkezindeki büyük parkta bulunan ünlü Lenin yontusuna dokunulmamıştı galiba. Onun hala ayakta oluşu da anıtın tabanının bütün yüzeylerinin sanki Türkmen halı ve kilimleriyle kaplanmış gibi ustaca nakışlanmış olmasından mıydı kim bilir. Hani hemen şunu da belirtmeliyiz ki gerek yontu gerekse tabanı gerçekten de korunmaya değer güzellikteydi doğrusu. Lenin'in yalnızca anıt ve yontuları değil devlet dairelerindeki fotoğrafları da acele kaldırılmıştı dediklerine göre ve yerine Niyazov'un resimleri fotoğrafları asılmıştı. Galiba ertesi günü de bu kez Türkmenistan Yazarlar Birliği yöneticileri heyetteki biz yazarları önce Yazarlar Birliği'nde yazarlarla tanıştırmışlar, sonra da bağlı oldukları bakanlığa götürmüşlerdi. Neşriyat Nazırlığı diyorlardı. Bakanlık odası gerçekten de bizdekilere kesinlikle karşılaştırılamayacak denli basit döşeli sıradan bir odaydı. Girişin hemen yanında solda formika kaplı uzun bir toplantı masası ve sandalyeler. Tam karşıda biraz büyükçe ama aynı basitlikte bir makam masası. Bir iki de koltuk. Hepsi o kadar. Ama bütün bu sıradanlığına ve basitliğine karşın bizleri dehşetli şaşırtan bir şey daha vardı odada. Bakan masasının tam ardında duvarda büyükçe bir Lenin fotoğrafı hala asılı duruyordu. Galiba odaya girer girmez bu fotoğrafı görmek de olanaksızdı. Nitekim Aziz Bey de daha girer girmez "Sizi yürekten kutlarım Nazır Bey" demişti birden. Biraz da bir gün önce devlet başkanına gereken yanıtı verememiş olmanın hıncını mı çıkarıyordu böyle kim bilir. Bakıyorum Lenin'in fotoğrafını hala indirmemişsiniz duvardan. Bravo. Ama bu kez de Türkmenistan Yazarlar Birliği Başkanı bakanın bir şey söylemesine fırsat vermedi. Galiba biraz da Aziz Bey'in sözünü kesip atılıverdi. "Aman Aziz Efendi" dedi. Sözcükleri ağdalı bir biçimde uzatarak kinayeli kinayeli "Görmez misin Allah aşkına resim çok yüksekte asılıdır. Nazım Efendimizin boyu erişebilir midir ki tutsun alaşağı edebilsin onu ya?" İlginçtir sözü biter bitmez de birden bir kahkaha kopmuştu odada. Başta başkan, beraber geldiğimiz öteki yazarlar, bizimle içeriye girmiş yüksek dereceli bakanlık görevlileri filan hep birlikte kahkahalarla gülmüşlerdi uzun uzun. Demek bu espri daha önce de birkaç kez yapılmıştı ki Nazır Bey'in de doğrusu öyle alınmış, bozulmuş bir hali yoktu. Kıs kıs gülmüştü o da. Kısacası Türkmenistan'da bir gecede ansızın antikomünist kesilmiş tek kişi Başkan Niyazov da değildi galiba. Türkmen aydınları da kesinlikle Ruslarla değil, sosyalizmle gırgır geçmeye can atıyorlardı gördüğümüz kadarıyla. Kaldı ki 1991 yılında başkanı olduğu Komünist Partisi'ni bir oldu bittiye getirerek adını değiştirip bir antikomünist parti haline dönüştürmüş tek devlet başkanı da Saparmurat Niyazov değildi Orta Asya'da. Örneğin bugün ülkesinde bir Komünist Partisi'nin kurulmasına kesinlikle izin vermeyen Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov da daha önce Özbekistan Komünist Partisi'nin birinci sekreteri ve Sovyetler döneminde ülkesinin Yüksek Sovyet Başkanı'ydı. Gorbaçov'u devirmek için girişilen 1991 Ağustos'undaki gülünç darbenin bastırılmasından sonra gene Gorbaçov tarafından aldırtılan Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin bütün faaliyetlerinin durdurulması kararına şiddetle karşı çıkarak her cumhuriyetin Komünist Partisi'nin bağımsız olarak faaliyetini sürdürmesi tezini de gene Kerimov savunmuştu. Ama ilginçtir, aynı Kerimov daha aradan bir ay bile geçmemişken 180 derecelik bir dönüşle çark ederek 14 Eylül 1991'de toplattığı bir olağanüstü kongrede el çabukluğuyla bir oldu bittiye getirip partinin kapatılmasına karar verdirtmiş, topu topu 1,5 ay sonra da 1 Kasım 1991'de gene aynı adamlara bu kez bir antikomünist parti kurdurtmuştu. Gene tek aday olarak katıldığı 1 Aralık 1991'deki seçimlerde oyların %90'ını alarak Kazakistan Cumhurbaşkanı seçilmiş Nursultan Nazarbayev de tıpkı İslam Kerimov gibi daha önce hem Kazakistan Komünist Partisi'nin birinci sekreteriydi hem de Kazakistan Yüksek Sovyeti Başkanı'ydı. Üstelik Kazakistan Komünist Partisi birinci sekreterliğine getirilmiş ilk Kazak'tı. Sekreterliği Brejnev'den devralmıştı. Ama ilginçtir, Nazarbayev de tıpkı ötekiler gibi Gorbaçov'a karşı girişilen o komik darbeyi fırsat bilip 1991 Ağustos'unda derhal parti üyeliğinden ayrılmış ve bir oldu bittiye getirerek partiyi kapattırmıştı. Siyasal partilerin kurulmasına izin verildikten sonra Komünist Partisi'nin de yeniden yasal bir kimlikle faaliyete geçebilmesi için 1992 yılında yapılan bir başvuruya verilen yanıt ise İnsanı gerçekten şaşkına çevirecek nitelikteydi doğrusu. Komünizmin Kazak bağımsızlığı ve demokrasi için bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle başvurunun geri çevrildiği bildiriliyordu. Kısacası öteki Sovyet Cumhuriyetlerindeki gelişmeler de gördüğümüz kadarıyla doğrusu pek farklı değildi. Belki bazılarında bu eski komünist yöneticilerin aniden çark edip birer bağnaz antikomünist kesilmeleri de daha sonraki seçimleri kazanmalarına yetmemişti. Ama hiç kuşku yok ki hepsinde de aynı anda aynı gelişmeler gerçekleşmişti. Fakat Johu daha öğrenciliği sırasında parti gençlik örgütü Komsomol üyesi olmuş, ülkelerinin komünist partilerinin hemen hemen bütün kademelerinde görev alıp çalışmış, komünist olduklarını ve halklarının mutluluğunu ancak komünizmle sağlanabileceğini açık açık övünerek savunmuş bu insanlar, acaba ne değişmişti de şimdi birden kapitalizm taraftarı kesilmişlerdi? Gerçekten de bu insanları şöyle birazcık olsun yakından tanıyınca bile ünlü Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ı anımsamamanın olanağı yoktu galiba. Çünkü hepsi de tıpkı Vali Tandoğan gibi halklarının mutluluğu için ne yapılması gerektiğini ve gerekeceğini ancak kendilerinin bilebileceklerinden şuncacık kuşku duymuyorlardı gördüğümüz kadarıyla. Üstelik öylesine de çoktulardı ki Orta Asya'da. Memlekete komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Nevzat Tandoğan aradan yarım yüzyıl geçmiş olmasına karşın neredeyse adı aydınlarımızın belleklerinden hala silinmemiş olan tek valiydi gerçekten de. Cumhuriyetin hem Atatürk hem de İnönü dönemlerinde 1929'dan ta 1946'ya kadar tam 17 yıl boyunca başkent Ankara'da valilik görevini yürütmüştü. İlginçtir, 1946'da da görevden alınmamış, intihar etmişti. Yani eski emniyet müdürlerinden Nevzat Tandoğan hem CHP tek parti iktidarının astığı astık, kestiği kestik valilerinin en ünlülerinden biriydi hem de başkent valiliğini tam 17 yıl sürdürmüş tek kişiydi. Vali Tandoğan'ı aydınlarımız arasında unutulmaz kılan ünlü öykü ise şöyleydi. Bir gün zamanın kodamanlarının çocuklarından birkaçını bir grup yazar çizerle Ozan'la birlikte Vali Tandoğan'ı karşısına suçlu diye çıkartmışlar. Ya da Vali Tandoğan mı kodamanlarının çocuklarının emniyet müdürlüğünde gözaltına alındığını duyunca koşmuş gitmiş de onları emniyette karşısına çekmiştir. Artık her neyse. Oysa öylesine de çok dinlemişimdir ki bu öyküyü galiba ilk kez de Mehmet Kemal'den duymuştum. Diyelim ilk kez Mehmet Kemal'den duymamışsam bile en az birkaç kez dinlemişimdir ondan. Bu nedenle belki anılarında da anlatmıştır bu öyküyü diyerek tuttum, bulabildiğim kitaplarını yeniden gözden geçirdim. 1967 yılında Toplum Yayınları arasında ilk baskısı çıkan Acılı Kuşak adlı kitabının 89 sayfasında ad vermeden olaya şöyle bir dokunmuş geçmiş gördüğüm kadarıyla. Zamanın valisi daha ileri görüştüymüş. Size de ne oluyor? Bu memlekette ne lazımsa biz yaparız demiş diye yazmış. Bu kodaman çocuklarının suçu da hafiyelerin raporlarına göre meyhanede birlikte oldukları yazar çizer dostlara uyup ileri geri konuşarak düzenin bozukluğundan, işçi sınıfından, sömürüden söz etmek, hele hele emekten söz etmektir. Çünkü günler sözcüğün tam anlamıyla buluttan nem kapıldığı, öküzün altında buzağa arandığı günlerdir. Emek sözcüğünü yüksek sesle söylemek, hatta hangi anlamda kullanılmış olursa olsun, sınıf demek bile komünizm propagandası yaparken yakalanmış olmak için yeterli nedenlerdir. Şevket Süreyya Aydemir de o günler için sanayileşmek sözü bile şüpheli bir söz gibiydi demekte ve birçok aklı başında geçinenlerin bile bu sözü duyar duymaz, öyle ya fabrikalar kurulacak, âlâ, fabrikalar kurulunca ameleler olacak, ameleler olunca da gelsin komünizm dediğini yazmaktadır. 1953 yılında NATO'nun çağrılısı olarak Paris'te bulunan bir grup gazeteciye pek alımlı olduğu için dillerden düşmeyen ikametgahında verdiği bir akşam yemeğinde Türk ordusunun %95'inin NATO'ya bağlanmasını büyük bir muştu gibi açıklayan NATO daimi temsilcimiz, Demokrat Parti iktidarının ünlü Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu da gruptaki gazetecilerden Çetin Altan kendisini "Aman beyefendi, meclisin haberi olmadan, muhalefetin haberi olmadan, kimsenin haberi olmadan Türk ordusunun %95'ini yabancı bir merkeze nasıl bağlarsınız?" diye eleştirmeye kalkışınca hışımla "Komünistler söylüyor böyle şeyleri" diyerek korkutup susturmaya çalışmıştır. Gene Çetin Altan'ın yazdığına göre. Zorlu'yla ilk tanışma ve NATO olayı Sabah gazetesi 24 Temmuz 1992. Yani çocukların suçları gerçekten de dönemin mantığına göre çok büyük bir suçtur. Derhal gözaltına alınarak siyasi poliste uzun uzun sorgulanmaları ve gizli komünist partisiyle ilişkilerinin mutlaka ne yapıp yapıp kendilerine itiraf ettirilmesi gereklidir aslında. Ama aralarından bazılarının babaları öylesine üst düzeyden kodamandır ki Vali Tandoğan da duyar duymaz siyasi polisçe gözaltına alınarak sorgulanmalarına filan izin vermemiş, derhal karşısına çağırtmıştır onları. Vermiş, veriştirmiş, esmiş, gürlemiştir önce. Ardından babaca öğütlerde bulunmuştur bağırıp çağırarak. Sonra da kendisini ölümsüz kılan o veciz söylevi çekmiştir. Ulan zibidiler, siz kim oluyorsunuz da komünizmi filan getirmeye kalkışıyorsunuz buralara? Şayet komünizm gerekirse bu memlekete onu da biz getiririz. Anlaşıldı mı demiştir hışımla. Haydi defolun. Biz Türklerin püsküllü velası. Ah şu komünizm. Gerçekten de biz Türklerin 1920'lerden sonraki tarihi sürekli komünizm ile uğraşmakla geçmiştir denilse galiba pek de abartılmış sayılmasa gerekir. Bilindiği gibi biz Anadolular özellikle de 1920'lerde nedense birden dehşetli korkmaya başlamışızdır komünizmden. Tarihimizde bir benzeri daha olmayan bu sürekli korku yüzünden de olmadık çılgınlıklar yapmışızdır. Kah Sovyetlere koşmuşuzdur, kah Almanlarla gizli gizli anlaşmalar imzalamışızdır, kah Amerika'nın kucağına sığınmışızdır. Örneğin bu korkuyla NATO'ya girebilmek için neler vermemişizdir neler. Kısacası neredeyse son 3 çeyrek yüzyıldır bütün politikacılarımızı bu sürekli korku biçimlendirmiştir. Öyle ki 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar 70'li yılların birinde komünizm bu kış geliyor diye veciz bir uyarıda bile bulunmuştur. Galiba Kafkaslardaki ve Orta Asya'daki soydaşlarımız da komünizmi bizimle aynı yıllarda ilk kez tanışmışlardı. Ama ilginçtir, bizlerin giderek daha da bağnaz komünizm düşmanı kesildiğimiz süreçte onlar genellikle farkına bile varmadan hızlı birer Sovyet vatandaşı olmuşlardır. Gerçi Sovyet vatandaşı olmak komünist sayılmak için de acaba yeterli bir kanıt mıdır? Belki tartışılabilir. Ne ki bu insanların Sovyet vatandaşı olur olmaz birer görece komünist kimliği kazandıkları da galiba kuşkusuzdur. Öte yandan 1920 öncesinde de bu konularda şöyle dişe dokunur bir şeyler bildiğimizi söyleyebilmemiz ise gerçekten olanaksızdır bizce. Ola ki 1917 devriminden dolayı bazılarımızın kulaklarına bir şeyler çalınmıştır, o kadar. Yani ne Marx umurumuzda olmuştur o güne dek, ne Engels, ne Marksizm, ne de sosyalizm. 1920 öncesi basınımızda bu konularla ilgili bir bilimsel incelemeye, araştırmaya, yoruma filan rastlamak şöyle dursun, galiba bir haber bulmak bile neredeyse olanaksızdır. Oysa Komünist Manifesto bilindiği gibi 1848 yılı Ocak ayında yayımlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda artık batılılaşmaya karar verdiği Tanzimat Hareketi'ni başlatan Gülhane Hattı Himayunu'nun 3 Kasım 1839'da okunmasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçmiştir yani. Dolayısıyla Avrupa'dan usta ve mühendis getirilmesinin, makine satın alınmasının yanı sıra bu bilim ve tekniğe nerelerdeyseler yerlerini keşfedip öğrenip getirmeleri için o ülkelere artık öğrenci de gönderilmeye başlanılmıştır. Örneğin Mustafa Reşit Paşa ilk oyun yazarımız Şinasi'yi henüz 23 yaşındayken 1849 yılında Ulumu İktisadiye ve Maliye okuması için Paris'e öğrenime göndermiştir. Bilindiği gibi Karl Marx da Engels'le birlikte hazırlayıp yayımladıkları Komünist Partisi manifestosunun yarattığı büyük tepkiler sonucu Almanya'dan sürgün edilmiş ve 1849 yılı başlarında Köln'den Paris'e gelip yerleşmiştir. Yani Şinasi'nin Paris'e geldiği günlerde Karl Marx da daha Paris'te olsa gerektir. Niyazi Berkes'in deyimiyle Avrupa'da iktisat ve maliye okuyacağına edebiyata dalan Şinasi, 1853 yılında İstanbul'a dönmüşse de önce Agah Efendi ile birlikte çıkardığı Tercüman-ı Ahval, daha sonra da kendi adına çıkardığı Tasviri Efkar gazetelerindeki yazılarından dolayı 1865 yılında yeniden Paris'e kaçmak zorunda kalmıştır. O yıllarda Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa da Paris'tedir. Said Paşa'nın ölümünden sonra hem hakkı olduğunu öne sürdüğü Mısır valiliğine atanmayıp hem de Osmanlı ülkesinden sınır dışı edilince Paris'e gelip yerleşmiştir. Bu yüzden de saraya küskündür, hatta düşmandır. Gizli genç veya yeni Osmanlılar Derneği'ne el altından yardım etmektedir. Şimdi de zaten sarayla ters düşmüş ve sürgüne gönderilmek üzere olan öteki dernek üyelerinin de Paris'e kaçmaları için çağrı çıkarır. İşte Genç Osmanlılar Derneği üyesi ünlü ozanlarımız Namık Kemal ve Ziya Paşa ile birlikte Ali Suavi de Şinasi'nin ardından Mustafa Fazıl Paşa'nın yardımlarıyla 1867 yılında Paris'e kaçmışlardı. Paris'te kısa bir süre kaldıktan sonra Londra'ya geçen bu üç genç Osmanlı 31 Ağustos 1867'de orada Muhbir adlı bir de gazete çıkarmışlardır. Hatta aralarında bir anlaşmazlık çıktığı için ayrılan Namık Kemal ile Ziya Paşa, Muhbir gazetesini Ali Suavi'ye bırakarak 28 Haziran 1868'den itibaren Hürriyet adında bir başka gazete daha çıkarmışlardır gene Londra'da. Ansiklopedilerde verilen bilgilere göre bile bu kişiler kuşkusuz yalnız gazete çıkarmakla da kalmamışlardır.